أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ediyoruz. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 4653. hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılın ve onları mezarlığa çevirmeyin. Yani evler kulluk ortamımız da olacak, şehir kulluk ortamı olacak, mescitler kulluk ortamı olacak, bütün yeryüzü kulluk ortamı olacak, evler de ihmal edilmeyecek, evlere de namaz payı verilecek. Buradan anladığımız, zaten Müslümanlar bugün namazlarını hayatın hiçbir tarafında gerçekleştiremiyorlar. Belki ibadet ortamı olarak mescitlerde namazlar kılınsa bile hayatın merkezinde namaz olmadığından genelde herkes namazdan evde kılmakta. Ve böylece Efendimizin bu sözü yerine geliyor mu? Hayır. Aslında mescit şehrin ortasında, şehrin döngü noktasında olacak ama böylece namazlar evlerde de olacak bunun yanında. Burada namaz hayatın kıyısına çekilmiş, hayatın içerisine yutulmuş, yok olmuş. Bu anlamı bulmamız güç oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir rivayet 4654, yine Abdullah İbni Ömer bize aktarıyor: bıyıkları kısaltıp sakalları uzatın buyurdu. Bıyıkları kısaltıp sakalları uzatın. Bu din hem namazdan, abdestten bahseder, hem de üst baştan, kılık kıyafetten ve hatta işte bıyıktan, sakaldan da bahsediyor. Belki Mekke müşrikleri bundan dolayı bozulmuşlardı. Kur'an ayetleri geldiğinde, yani Allahu Teala sinek, böcek örneği verince işte örümcek örneğini verdi. Karıncadan bahsetti, arıdan bahsetti, sinekten bahsetti. Gülüştüler, bu nasıl kitap dediler, böyle börtü böcekten bile bahsediyor. Öyle şey mi olur? Hani tanrısal bir kitap, başka olmalıydı onlara göre. Çok değişik konulardan konuşmalıydı. Oysa hayat bu budur. Hayatın içerisinde akrep de var, hayatın içerisinde gece gündüz de var, aşk da var, sevgi de var ve her türlü ton, her türlü hava var. Hayatın, yani ben içindeyim. Vücudumda mide de var, cinsellik de var, kalp de var, zihin de var, beyin de var. Dolayısıyla hepsinin doyacak, hepsinin ihtiyaçları var. Bıyık varsa kısalacak, sakal varsa uzatılacak ve bunun kararını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı yetkiyle verecek ve biz de ona uyacağız. İşte bu kararı Abdullah İbni Ömer bize taşıdı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde hadis-i şerifler okumaya devam ediyoruz. Yine bir hac hikayesi, hatırası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramdan çıkarken saçları kesenlere Allah merhamet etsin buyurdu. Saçları kesenlere Allah merhamet etsin. Bu tamamen kazımak anlamında. Ashab, ey Allah'ın Resulü, peki ya saçı kısaltanlar? Efendimiz yine saçlarını kesenlere merhamet etsin Allah buyurdu. Ashab aynı şeyi 4 defa sorunca dördüncüsünde Peygamberimiz saçlarını kısaltanlara da merhamet etsin buyurdu. Yani bunu istediler. O da en sonunda 3 kere tamamen saçlarını kazıyanlar, dördüncüsünde de kısaltanlara da merhamet etsin dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 4661. hadis-i şerif, Nafi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: Abdullah İbni Ömer Uhud savaşında 14 yaşındayken Resulullah'a arz edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa katılmasına izin vermedi. Hendek savaşı sırasında 15 yaşındayken bir daha arz edildiğinde savaşa katılmasına izin verdi. 14 yaşında izin verilmiyor savaşa girmesine ama 15 yaşına geldiğinde savaşa girmesine izin veriyor. Artık erkek güçlü kuvvetli bir görünüm arz ediyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatının son demlerinde Üsame'yi ordu komutanı yapmış ve Rumlar üzerine göndermek istemişti. Fakat hastalığı sebebiyle ordu beklemiş. Efendimizin vefatı sonrasında Hazreti Ebubekir bu orduyu göndermişti. Şimdi Hazreti Üsame bu yaşlardayken ordu komutanı oluyor. İşte asker olma çağı da, Müslümanca bir hayatın yükünü yüklenme çağı da namaz 10 yaşında başladı ama 15 yaşına geldiğinde artık savaş konumunu alabilir. Tabi bu kişiye özel de olacak. Kimisi vardır ki görünümü, vücudu çelimsizdir. O biraz da beklemesi gerekecek. Ama kimisi vardır, güçlüdür, kuvvetlidir, erkenden büyümüştür. Bunlara da Müslümanlar karar verirler kendi hayat ortamlarında. Sanırım evlilik de buna göre düşünülecek bir konu olacak. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle. 4662. Hazreti Şerif şöyle. Ömer Resulullah'a sordu Hazreti Ömer. Bizden biri cünüp iken uyuyabilir mi diye. Efendimiz evet abdest alırsa uyuyabilir buyurdu. Geceleyin ya kendiliğinden ya da hanımıyla olan hayatından dolayı cünüp olan bir Müslüman uyuyabilir mi? Uyuyabilir dedi ama abdest alsın buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 4665 şöyle. Kur'an sahibi kimse deve sahibi gibidir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle de tercüme edilmiş. Kur'an'ı ezberlemiş olan kimse bağlı devesi olan kimse gibidir. Bu adam devesine özen gösterirse onu elinde tutar, bırakırsa deve çekip gider. Arapçasında şöyle diyor Hazreti Şerif'in metninde. Meselü sahibül Kur'an, meselü sahibül ibilil muallaka. Şimdi bir deve sahibi var, devesini bağlamış güzelce ve onu tutuyor. Kur'an'a sahip olan, yani Kur'an'ı ezberleyen, Kur'an'ı anlayan, Kur'an'la birlikte olan bir kişi de bu örnekle kendini anlasın. Nasıl ki deveyi bağladığında durursa, Kur'an'da böyledir. Onun bağlı oluşu tekrarlanmasıdır. Sürekli onunla birlikte olacak. Onu tekrar edecek, okuyacak, anlayacak, anlatacak. Gündeminde Kur'an olacak ki o kaçmasın, gitmesin. Değilse nasıl bağsız deve kaçıp giderse, Kur'an'da eğer tekrarlamazsak akılda durmaz, kaybolur gider. Başka gündemler Kur'an'ın oluşturduğu izi siler. Ezberi de kaybederiz. İmanı da Allah korusun kaybederiz. Rabbim muhafaza eylesin. 4668. hadis-i şerifi okuyacağız inşallah. Allah'a isyan olan bir konuda olmadıkça kişinin başındaki kişiye istese de istemese de itaat etmesi gerekir. Ancak Allah'a isyan konusunda bir emir verilirse bu emir ne dinlenilir ne de ona itaat edilir. İslam'ın ahkamının hükümlerinin yaşandığı bir toplumda Allah'ın kurallarına göre toplumu yönetmek üzere yetkiyi almış olan Müslüman idareci, Müslümanlar itaat etmek zorundadırlar. Hoşuna gitse de gitmese de, yani baktı ki bazı kararları çok da hoş değil ama ayetlere ters mi, peygamber uygulamalarına ters mi? Değil. İtaat etmek zorundasın o zaman. Onun tercihini esas kabul edeceksin. İşte savaşta şurada mı duralım, burada mı duralım? Görüşümüzü beyan ederiz ama ona itaat etmek durumundayız gibi anlıyoruz. Ama Allah'a isyan olan bir konuda bir emir verirse bu emire ne itaat edilir ne de onun bu sözü dinlenilir. Nitekim Peygamber Efendimiz zamanında bir ordu komutanı canı sıkılıyor askerine. Ateşe atlayın diyor. Bana itaat etmekle sorumlusunuz. Atlamıyorlar onlar. Efendimiz diyor ki sonra eğer o ateşe girseydiniz çıkamazdınız. Yani Allahu Teala'nın istemediği bir şeyi bu adam istiyor diye yapsaydınız bu sizi ateşe götürürdü. Gerçek ateşe götürürdü. Öyleyse mahluka itaat yok. Allah'a, Halik'a isyan olan konularda. Bu başka idarecileri yani Müslümanların yasasına göre, kitabı ve sünnete göre yaşamayan, yaşatılmayan bir toplumda bir liderlik yapan kimse için de bu bağlayıcılık var mıdır? Bu bağlayıcılık vatandaşlık bölümü olarak bir sözleşme gereği ne kadar olacaksa olacaktır. Ama bunu bu hadisle anlamaya çalışmamız yanlış olur. O zaman dini Yahudileştirmiş oluruz. İslam'ın yaşanmadığı bir ortamdaki bir konunun İslam'ın ayetleri, hadisleriyle çözmeye çalışmak, onlara bu tür açıklamalar getirmek, yani mesela Allahu Teala'nın yetki vermediği bir makamda kendisini yetkili kabul ederek oturan birisi, yani bu makamında bir korkuyla oturur, bir sözle oturur, biz onu Kur'an'ın bir ayeti, peygamberin bir cümlesiyle izah etmeye çalıştığımızda Allah'ın dinini bozmuş oluruz ki bu çok daha büyük bir kötülük ortaya çıkartır. Allah korusun diyebildiğim kadar anlatmaya çalıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize secde ayetini okuyup secde eder. Biz de onunla secde ederdik. Hatta bazen alnımızı koyacak yer bulamazdık diyor Abdullah İbni Ömer. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okuyor. Müslümanlar dinliyorlar. Birlikte bir eğitim var. Namazlarında da olabilir ama sanki bu ifadelerden birlikte okunan bir ortam anlıyoruz. Kitabı okuma ortamı anlıyoruz. Böyle bir ortamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde ayetini okudu. Biz de onunla beraber hemen secde ettik onun secde etmesi üzerine. Hatta bazen alnımızı koyacak yer bulamazdık diyor. 4670. hadis-i şerif şöyle. Yine Abdullah İbni Ömer aktarıyor Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Kişinin cemaatle kıldığı namaz kendi başına kıldığı namazdan 27 kat daha üstündür. Neyin faziletli, neyin faziletli olmadığının kararı da Allah'a ait olunca Rabbimiz tek başına kılınan namaz ile Müslümanların birlikte kıldığı namazın arasını bu şekilde ayırdı. Yani bizi buraya doğru teşvik etti. Böyle bir namazı kılacağız. Kendi başıma kılarken bir ama iki kişi bile kılsak bunun 27 katını alacağız. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4672. hadis-i şerif okuyorum. Cüreyç veya İbni Cüreyç'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer'e başka kimsenin yapmadığı dört şeyi senin yaptığını gördüm dedim. Başka kimsenin yapmadığı dört şeyi senin yaptığını gördüm. Abdullah İbni Ömer sordu bunlar nedir? Septiye denilen tabaklanmış sığır derisinden yapılmış ayakkabılardan giyiyorsun. İki Yemani rüknünden başkalarına dokunmuyorsun. Kabe'nin o iki köşesine dokunuyorsun Yemen tarafına. Ayağını bineğinin üzengisine koymadan telbiyeye başlamıyorsun. Ve sakallarını sarıya boyuyorsun dedim. İbn Ömer şöyle dedi. Septiye denilen ayakkabıları giymemin sebebi Resulullah'ın da bunları sallallahu aleyhi ve sellem giymesidir. Ben Resulullah'ın yaptığı işleri severim demek istiyor. O böyle giyerdi, o bu tür ayakkabı giyerdi, ben de onları giyiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla abdestini alır ve onları giymeyi severdi. Rükünlere gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bu iki Yemani'den başkasına dokunduğunu görmedim. Yani Hacer-ül Esved'in olduğu köşe ve Hacer-ül Esved'den önceki köşe, bu ikisine dokunurdu Resulullah, ben de öyle gördüm, öyle yapıyorum. Sakallarımı sarıya boyamama gelince Resulullah'ın da sakallarını sarıya boyadığını gördüm. Bineğimin üzerine bindikten sonra telbiyeye başlamamın sebebi ise Resulullah'ın da ayağını bineğinin üzengisine koyduktan sonra telbiyeye başladığını gördüğümden dolayıdır diye bütün bu yaptıklarının peygambere dayandığını ifade etti Abdullah İbni Ömer. Yani ne yapıyor idiyse Müslümanlar ellerinden geldiği kadar Resul Aleyhisselatü Vesselam yapıyor diye yapıyorlar. Neden vazgeçtilerse o da onun için oluyor. Abdullah İbni Ömer bize aktarıyor Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4677. hadis-i şerifi okuyorum inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altından bir yüzük edindi. Altın bir yüzük. Onu taktığı zaman kaşı, yüzüğün kaşı avucunun içine gelecek şekilde takıyordu. İnsanlar da altından yüzükler edinince onu atıp gümüşten bir yüzük edindi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ilk zamanlar altın bir yüzük taşımış. Sonra Allahu Teala'nın emriyle Allahu Alem bu yüzüğü atıyor ve gümüşten bir yüzük ediniyor ve onu takıyor ve insanlar da böylece Peygamber aleyhissalatü vesselam'a önce altın diye uymuşken sonra gümüş yüzük noktasında ona tabi oldular. Onun sünnetine uydular. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4678. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer Allah razı olsun o aktardı bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminin gördüğü rüya peygamberliğin 70 bölümünden bir bölümdür. 70 bölümünden bir bölümdür. Rüyalar değişik biliyorsunuz. Şeytan kaynaklı rüyalar var. Sonra kişinin belki gündüzden kafasına takılan, hayatında sorun ettiği bir takım şeyler var, etkilenmeler var. Onun vesilesiyle ortaya çıkan rüyalar, bir de Allahu Teala'nın ikramı olan rüyalar var. Allahu Alem burada kastedilen rüya odur. Yani mümine Allahu Teala'nın verdiği bir müjde babında Kimi zaman çok enteresan, çok değişik, farklı rüyalar oluyor. İşte bu da peygamberliğin 70 bölümünden bir bölümdür. Ne demek yani, peygamberlik mi veriliyor? Öyle değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl peygamber olmadan önce bir 6 ay kadar rüyalar gördü ve bu rüyalar olduğu gibi çıktı. İşte onun peygamberliğinin toplamından bir bölüm olarak da değerlendirebiliriz. Yani Müslümanın artık vahiy alacak durumu yok. Gökten gelen vahiy, Cebrail ile bize ulaşan vahiy, Muhammed Aleyhisselam ile bize ulaşan vahiy, yani peygamberlikle gelen bilgilenmeler bitmiştir. Geriye rüyalar var. Bu rüyalar bazen kişiye özel ufuk açıcıdır. Müslüman kendisine buna göre bir yol bulabilir, bir rüya görür. Bu rüyasından elde ettiği bir çıkış, bir yol, bir gidiş bulabilir. Oradan yürüyecektir. Öyle değerlendiririz. Fakat rüyaları rehber edinelim ve rüya görenin peşine düşelim, bu sakat bir durum olur, Allah korusun. Çünkü elimizde vahiy var. Allah-u Teala'nın kitabını okuyup devam edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizin kapısının yanında duruyordu. Eliyle doğu tarafını gösterip fitne burada, şeytanın boynuzunun çıktığı yerdedir buyurdu. Fitne bu doğu tarafındadır, şeytanın boynuzunun çıktığı yerdedir dedi. Peygamber Efendimiz yakın dönem için bir fitneden mi bahsetti? Yani Hazreti Ali dönemiyle başlayan o kavgalar, yani Irak'ta çıkan kavgalarla bahsetti ki böyle dediyse doğrudur. Yok daha sonra gelen Moğol fitnesinden mi bahsetti ki böyle dediyse doğrudur. Yok daha sonra ortaya çıkacak başka musibetleri anlatıyorsa da hep doğrudur. Resulullah böyle dediyse biz de böyle kabul ediyoruz. 4680. hadis-i şerif şöyle. Abdullah İbni Ömer bize aktarıyor. Abdullah bin Ubey, ki biliyorsunuz münafıkların lideridir, Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara çok çektirdi. Öldüğü zaman onun oğlu, ki Müslümandı, Resulullah'a geldi. Bu da çok enteresan. Yani şöyle, Mekke kafirleri içerisinde de baba kafir, oğul Müslüman çok, biliyorsunuz. İşte Velid bin Mughire kafir, oğlu Halid Müslüman. Buna benzer örneklikler var. Ama burada Medine'de iş biraz daha değişti. Oğulların Müslüman olması babaların tutumuyla da alakalı oldu. Şimdi münafık ne demek? Münafık imanını ortaya koyan, küfrünü gizleyen kişi demek değil mi? İç dünyasında bir hesabı var, farklı bir dünyası var. Müşrik gibi takılıyor. Ama dışında abdestli, namazlı. Hatta öyle rol yapıyor ki rolü inandırıcı olsun diye evinde bile, oğlunun, kızının, hanımın yanında bile böyle namazlı, abdestli falan bir görüntü çiziyor. Babalarının pek de iyi bir ayakkabı olmadığını bilse de, yani bu noktada çocuklar hissetseler de onun yamukluğunu, bununla beraber o namazlı ortamda onlar da büyüdüler. Ve çocuklar babalarının dininden olmadılar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dininden oldular. Bunun tersi de çok korkunç. Allah korusun, Müslümanlar da birbirlerine göz kırparak, biz Müslümanız aslında fakat dışarıda başka türlü takılmak durumundayız diye bir hayat yaşarken, çocukları babalarını demokrat buldular. Çocuklar babalarını feminist buldular, liberal buldular, kapitalist buldular. Oysa adamlar iç dünyalarında imanlı. Niyetleri öyle, görüntüler öyle ama işte saklayıp kendilerini bir şeyler yapmayı düşündüler. Ama çocukları, ama kadınları onları o görüntüleriyle de bildi çoğu kez ve onlar o dünyaya dönüp gerçekten inanıp harcanıp gittiler. Dolayısıyla pozitif ya da negatif mi diyelim? Nasıl dersek diyelim, ister İslam'ın egemen olduğu toplumda münafık olmak, ister küfrün egemen olduğu toplumda Müslümanlığını gizleyip de ona göre sistemsel münafık olmak aynı neticeleri doğuruyor. Senin çocukların senin yolunda gitmiyor. Sen kaybediyorsun. Nitekim İspanya'da, Endülüs'te Müslümanları Hristiyanlaştırırken kafirler büyük bir zulümle, Müslümanlar görüntüde Hristiyanlaştılar ama iç dünyalarına Müslüman kaldılar. Fakat bu gizli Müslümanlık 3-4 nesil etti, devam edemedi. Sonra unutulup kaybolup gitti. Çünkü gündem başka oldu. Başkalarınınki hakim oldu hayata. Evet, lafı uzatmadan dönelim hadis-i şerife. Abdullah bin Übey öldüğü zaman oğlu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki, ey Allah'ın Resulü, babamı kefenlemem için bana gömleğini ver. Babamı kefenlemem için bana gömleğini ver. Ve onun namazını kılıp bağışlanma dile dedi. Belki garibimize gider. Yani böyle münafıklığını kesin bildiği halde oğlu niye böyle istiyor diye. Hazreti İbrahim babasının müşrikliğini kesin, hatta Nemrud'un sağ kolu olacak kadar, onun için putlar yapacak kadar koca bir yeri var, gavurluğu var. Bunu bildiği halde İbrahim Aleyhisselam yalvar yakar babası için Allah-u Teala dönüp istiğfar etmiyor muydu? Ya da Nuh Aleyhisselam gemiye binenlerin kurtulduğunu, gemi dışında kalanların boğulup cehenneme gideceğini bildiği halde ama oğlum benim, o Rabbim, onu bana ver diye nasıl dua etti? Bu insanlık. Şimdi ölen baba ne olursa olsun ve Abdullah Peygamber Efendimiz'e geliyor bir umut. Peygamberimizin gömleğiyle kefenlenirse yanmaz belki. Belki kurtulur umudunda. Bir de onun için namaz kıl da bağışlanma dile ya Resulallah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona gömleğini verdi ve cenaze hazır olunca bana haber ver buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun namazını kılmak için gidince Hazreti Ömer, Allah münafıkların cenaze namazını kılmanı yasakladı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bu konuda bana onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme. Onlar için 70 kez bağışlanma dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Tevbe 80. ayet-i kerime buyurarak beni serbest bıraktı. Buyurup namazını kıldı. Yani 71.sinde affedeceğini bilirsem 71. defa af dilerim demek istedi sanki Peygamberimiz. Daha sonra Allah-u Teala Tevbe 84. ayet-i kerime indirdi bunun üzerine. Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Ayet-i kerimesi inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra münafıkların namazını kıldırmaz oldu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. Abdullah İbn Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şerifler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Asiye ismini değiştirip sen Cemilesin buyurdu. Sen Cemilesin buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isimlere de müdahale ediyor. Eğer isimlerde bir bozukluk, karaktere yönelik bir sıkıntı varsa, mesela zorluk anlamına gelen adamın ismini kolaylık diye çevirdi. Böyle müdahalelerde de bulunuyor. Asiye, herhalde isyankar anlamına gelen ismi, Asiye ismini değiştirip sen Cemilesin buyurmuş. Ente Cemile demiş, sen Cemilesin buyurmuş. Biz de hem isimleri hem de inşallah karakterleri değiştirecek hamlelerde bulunmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımıza isim koyarken de güzel, bereketli, tatlı isimler koymaya dikkat edeceğiz Allah'ın izniyle. 4683. hadis-i şerif, Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin annelerine eteklerini erkeklerinkinden bir karış fazla uzatmalarına izin verdi. Sonra onu daha fazla uzatmak istediler. Bunun üzerine bir karış daha uzatmalarına izin verdi. Bundan sonra da kadınlar bize etek gönderdiklerinde onları bir arşın uzunluğunda olacak şekilde ölçüyorduk. Ayarı buna göre verdik diyor Hazreti Abdullah İbni Ömer. 4687. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer şöyle buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Biriniz din kardeşine ey kafir derse ikisinden biri muhakkak küfre döner. Ey kafir derse birisi birisine, eğer karşıdaki gerçekten kafirse tamam onda kalır bu söz. Değilse diyen adama dönecek bu söz. Allah korusun, öyleyse Müslümanım diyen kimseye bu sözü söylememeye gayret ediyoruz inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4688. hadis-i şerife geldik. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir isimle ilgili tavrını göreceğiz. Demek ki isimler, kavramlar önemli. Üzerine durmamız gerekiyor. Bunlara sahip çıkacağız. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bedevilerin buna, yani yatsı namazına koydukları isim Atem'e, sizin koyduğunuz isme baskın çıkmasın. Müslümanlar aşağı diyorlar. Sakın siz bu ismi bırakmayın. Onlar Atem'e diyorlar. Siz İşa demeye devam edin. Çünkü bu namazın adı İşa namazıdır. Bedeviler ise develerini geç sağdıkları için bu namaza Ateme namazı derler diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Siz böyle yapmayın dedi. Yani ismi veren Rabbimiz, Peygamberimiz ve onun yolunda, onun ismiyle, onun isimlendirmesiyle hareket etmeye devam edeceğiz. Buna da sahip çıkacağız. 4690. rivayet. Dünyada içki içip de tövbe etmeden ölen ahirette cennet şarabından mahrum kalır. Yani cennete gittiğinde de böyle mi olur bilmiyorum. İnatla içkiye devam eden, tövbesiz ölen için böyle bir tehdit var. Mevla korusun. Allah-u Teala günahkar olan tüm kardeşlerimize, biz günahkar kulların hepsine tövbe etmeyi nasip etsin de ahiretteki mahrumiyeti yaşamayalım. Rabbim korusun inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedin 4691. hadis-i şerif. Abbas, peygamberimizin amcası, sikaye yani hacılara su dağıtma işi dolayısıyla Mina'da kalınması gereken gece Mekke'de kalmak için Resulullah'tan izin isteyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona izin verdi. Yani hacıların hepsinin Mina'da kalacağı gece Abbas izin istedi. Çünkü su dağıtma görevi ona aitti. Peygamberimiz ona izin verdi. O hacılara zemzem suyu dağıtmak hizmetiyle meşgul oldu Mekke'de. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4692. hadis-i şerif Nafi şöyle aktarıyor. İbn Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şigarı yasakladı dedi. Şigarı yasakladı. Ravi dedi ki Nafi'ye sorduk şigar nedir diye, kişinin mehirsiz olarak, mehir vermeden birinin kızıyla evlenmesi ve buna karşılık kızını onunla evlendirmesi. Yani iki tarafta mehir vermiyor böylece. Sen bana kızını ya da kız kardeşini vereceksin. Ben de sana kızımı ya da kız kardeşimi vereceğim. Bu şekilde iki taraf mehir vermeden evlenmiş olacaklar. Bir bakıma düğünü derneğe bedavaya getirecekler. Bu yok. Bunun adı toplumlarda farklı hale gelebilir. Peygamber Efendimiz'in zamanında şigar adı takılıyormuş. Bu şekilde karşılıklı mehirsiz evlilik, sen bana kız kardeşini ver, ben sana ondan birisini vereyim. Böyle yok diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. 4693. rivayeti de okuyalım. Daha evvel okuduğumuz bir lanetleşme olayı var. Bunun detaylarından Said bin Cübeyr'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Said bin Cübeyr de Abdullah İbni Ömer'in yine yakınlarından, talebelerinden. Abdullah İbni Zübeyr'in emirliği döneminde lanetleşen karı kocanın birbirinden ayrılıp ayrılmayacağı konusu bana sorulunca nasıl bir cevap vereceğimi bilemedim diyor. Koca Said bin Cübeyr ama konuyu bilememiş, kendisine sorulmuş ve bilmeyen kime gider, bilene gider. Yerimden kalkıp İbni Ömer'in evine gittim. Ne güzel, böyle birisi var ve onun yanına gidip sorabiliyorsun. Ey Ebu Abdurrahman, lanetleşen karı koca birbirinden ayrılırlar mı diye sorduğumda şöyle dedi. Subhanallah, bu konuyu ilk soran kişi filanın oğlu filandı. Adam, ey Allah'ın Resulü, biri hanımını çirkin bir durumda görse ne yapmalı? Çünkü konuşursa büyük ve ağır bir şey söylemiş olur, 80 sopa yer. Susarsa da böylesi çirkin bir şey karşısında sessiz kalmış olur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de susup adama herhangi bir cevap vermedi. Adam daha sonra geldi ve daha önce sana sormuş olduğum şey başıma geldi dedi. Yani bu da enteresan bir imtihan. Adam böyle bir şey dert ediyor ve o onun başına geliyor. Bunun üzerine Allah-u Teala Nur suresindeki 6. ayet ile 9. ayet arasındaki bölümü indirdi. Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 defa yemin ederek şahitlik etmesi Beşinci defada da eğer yalancılardan ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah'ı 4 defa şahit getirmesi, Allah adına yemin etmesi, 5. defada da eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kadından cezayı kaldırır. Ayet-i kerimeleri indi. Bu ayetlerin nazil olmasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce adamdan başlayıp ona nasihatlerde bulundu. Dünyadaki cezanın ahiretteki cezadan daha hafif olduğunu hatırlattı. Ancak adam seni hakla gönderene yemin olsun ki yalan söylemiyorum dedi. Sonra aynı şekilde kadına nasihatlerde bulundu. Dünyadaki cezanın ahiretteki cezadan daha hafif olduğunu hatırlattı. Kadın da seni hakla gönderene yemin olsun ki yalan söylüyor dedi. Ardından adam 4 defa doğru söylediğine dair Allah adına şahitlikte bulundu. 5.sinde de yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun dedi. Daha sonra kadın 4 defa kocasının yalan söylediğine dair Allah adına şahitlikte bulundu. 5.sinde de eğer doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı üzerime olsun dedi. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları ayırdı. Böylece İslam bütün problemleri çözüyor. İnsanların hayatındaki tüm sorunların çözümü Allah-u Teala'nın kitabında ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerindedir. Bu bakımdan kitapla düşünmeye, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözleriyle hayatı İslamlaştırmaya, yaşamaya gayret edeceğiz. Rabbim bu yoldan ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.